Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. Üçüncü ayrım. Mikael Blomkvist, Lisbeth Salander'ın Lundagatan'daki dairesinin zilini çaldı. Kapının açılmasını beklemiyordu ama ayda bir kez, belki bulurum umuduyla, Lisbeth'in kapısını yoklamayı alışkanlık haline getirmişti. Kapıdaki posta deliğinin kapağını iterek içeri baktı. Bir sürü reklam broşürü yığılmıştı. Saat akşamın 10'uydu. Karanlık nedeniyle son gördüğünden bu yana posta yığınında bir şey değişip değişmediğini çıkartamadı. Merdivenlerde bir süre kararsızlıkla bekledikten sonra öfkeli ve dargın bir halde binadan ayrıldı. Ağır adımlarla Belmanskatan'daki dairesine döndü. Kahve suyu koyduktan sonra akşam gazetelerine göz atarak televizyon haberlerini beklemeye başladı. Keyfi yoktu. Lisbeth'in hangi cehenneme gittiğini merak ediyordu. Bir parça endişeliydi de, belki bininci defa kendi kendine neler olduğunu sormuş ancak bir cevap bulamamıştı. Bir yıl önce Noel tatilinde Lisbeth'i St. Ham'daki yazlığına davet etmişti. Orada uzun yürüyüşlere çıkmışlar, başlarından geçen dramatik olaylar üzerine sakince tartışmışlardı. O zamanlar Mikael, daha sonra hayatının en önemli krizi diye adlandıracağı bir sorunla boğuşuyordu. İftiradan hüküm giymiş, birkaç ayını cezaevinde geçirmiş, gazetecilik kariyerinin dibine vurmuş ve yayın yönetmenliği görevinden istifa ederek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp Millennium dergisinden ayrılmıştı. Ama birden her şey değişmişti. Önde gelen sanayi patronlarından Henrik Wanger'in biyografisini yazma görevini üstlenmiş, bunu bir çeşit bol kazançlı terapi gibi kabullenmişti. Ne var ki bu görev umutsuz bir seri katil avına dönüşmüştü. İşte bu av sırasında tanışmıştı Lisbeth Salander'la. Bunları düşünürken sol kulağının hemen altındaki, o günlerden kalan yara izine gitti eli. Lisbeth yalnızca katilin izini sürmesine yardım etmemiş, kelimenin tam anlamıyla hayatını da kurtarmıştı. Lisbeth, olağanüstü yetenekleriyle Mikael'i defalarca şaşırtmıştı. Fotoğrafik bir belleğe sahip olmasının yanı sıra bir bilgisayar dahisiydi de. Mikael, bilgisayar konusunda kendisini yetenekli sayardı ama Lisbeth bilgisayarı sanki şeytanla işbirliği yapmış gibi kullanabiliyordu. Çok geçmeden onun dünyanın sayılı hackerlarından biri olduğunu öğrenecekti Mikael. Kendilerini hackerlığa adamış uluslararası özel bir grup için bir tür efsaneydi. WASP takma adıyla ünlenmişti. Lisbeth'in başkalarının bilgisayarlarında canının istediği gibi dolaşabilme yeteneği sayesinde elde ettiği belgelerle Wennerström olayında aldığı yenilgiyi zafere çevirebilmişti Mikael. Polis akademilerinde finansal suçların araştırılmasına örnek gösterilen bu atlatma haber sayesinde televizyon oturumlarının en çok aranan konuklar arasına katılmıştı. Patlattığı bu haber bir yıl önce onu fazlasıyla tatmin etmişti. Hem gazetecilik kariyerini kurtarmış hem de intikam almıştı. Ama bu keyif uzun süre devam etmeyecekti. Daha birkaç hafta geçmeden hem gazetecilerin hem de mali polisin haber kaynağı konusunda ardı arkası kesilmeyen sorularına muhatap olacaktı. Üzgünüm ama haber kaynağım hakkında konuşmak istemiyorum. İngilizce yayınlanan Azerbaycan Times'ın muhabirinin yalnızca bu aptal soruyu sormak için onca yol kat etmesiyle iyice çileden çıkan Mikael, röportajları minimum seviyeye indirmiş, son aylarda kendisini telefonla arayıp ikna eden TV4'ün kadın muhabiri dışında kimsenin sorularını cevaplamamıştı. Bu da soruşturmanın yeni bir yön alması vesilesiyle gerçekleşmişti. Mikael'in TV4'ün muhabirine ayrıcalık tanımasının bir nedeni vardı. Habere hak ettiği değeri veren ilk muhabirdi. Eğer bu kadın Millennium'un yayınladığı belgelere akşam haberlerinde yer vermeseydi, belki de istedikleri etkiyi elde edemeyeceklerdi. Mikael'in daha sonra öğrendiğine göre, habere geniş yer ayırmaya ikna etmek için TV4'ün yayın kuruluyla bir hayli didişmesi gerekmişti. Hiç kimse Millennium'un soytarısına şöhret kazandırmak istemiyordu. Kanalın avukatlarının bu habere izin verip vermeyecekleri haber saatine kadar belirsizdi. Yaşlı meslektaşlarından çoğu baş parmaklarını aşağı çevirerek yanlış yaptığı, bu haberle kariyerini sona erdireceği uyarısını yapmıştı. Ama bu kadın sağlam durmuş, haberi yayınlayarak yılın habercilik olayına katkıda bulunmuştu. Haberin yayınlandığı ilk hafta gelişmeleri yakından takip etmişti. Aslına bakılırsa bu haberle yakından ilgilenen tek muhabir de oydu. Mikail'in gözlemlerine göre ancak yılbaşından bir hafta kadar önce haber yeni bir boyut kazandıktan sonra erkek muhabirler de işe el atmışlardı. Dedikodulara göre yılbaşında bu tür önemli bir haberi ancak çok tecrübeli ekonomi muhabirlerinin izleyebileceği gerekçesiyle kadını ekarte etmişlerdi. Bu tür büyük öyküler Gotland'dan, Bergslagen'den ya da hangi cehennemden gelirse gelsin bir yeni yetmenin harcı değildi. İşte bu nedenle TV4'ten arayıp da yorum istediklerinde Mikael soruları bu kadın muhabirin sorması kaydıyla cevap vereceğini söylemişti. Somurtkan bir sessizlikle geçen birkaç günün sonunda TV4'ün efendileri diz çökmüşlerdi. Lisbeth Salander'ın hayatından çıkmasıyla Mikael'in Venestrom olayına duyduğu ilgi azalmıştı. Lisbeth'in niçin böyle yaptığını hala anlayamıyordu. En son Noel akşamından 2 gün sonra görüşmüşlerdi. Yılbaşından 1 gün önce akşamın geç bir saatinde Mikael onu telefonla aramış ama cevap alamamıştı. Yılbaşı akşamı gidip 2 defa kapısını çaldığında da kapı açılmamıştı. İlk seferinde dairede ışık yanarken ikincisinde sönüktü. Yeni yılın ilk günü bir kez daha şansını denemişti ama sonuç alamamıştı. Telefon açtığı her seferinde de aboneye ulaşılamıyor mesajını alıyordu. İzleyen günlerde onu 2 defa görmüştü. Telefonlarına cevap alamayınca Ocak ayı başlarında gidip Lisbeth'in kapısının önündeki merdivenlere oturmuş, yanında getirdiği kitabı okuyarak 4 saat beklemişti. Saat akşamın 11'ine yaklaşırken kahverengi bir karton kutuyla çıka gelen Lisbeth, Mikael'i fark eder etmez durmuş, "Merhaba Lisbeth" diyen Mikael'i şefkat ve dostluktan uzak bir ifadeyle bir süre süzdükten sonra yanından geçip anahtarını kapının kilidine sokmuştu. "Bir fincan kahve ikram eder misin?" diye sormuştu Mikael. Lisbeth yüzünü ona dönmüş, "Defol, seni bir daha görmek istemiyorum." diye tıslamıştı. Arkasından da neye uğradığını şaşıran Mikael'in yüzüne kapıyı kapayarak içeriden kilitlemişti. Bundan 3 gün sonra bir kez daha karşılaşmışlardı. Mikael, Sulusten'den T-Central'a gidiyordu. Tren Gamla Stand'da durduğunda peronda bekleyen Lisbeth'i görmüştü. Yalnızca 2 metre uzağındaydı. Onu tam trenin kapıları kapanırken fark etmişti. Sanki boşluğa bakarmış gibi 5 saniye Mikael'e bakan Lisbeth, arkasını dönüp yürümüş, tren hareket ettiğinde görüş alanından çıkmıştı. Mesaj çok açıktı. Lisbeth, Mikael Blomqvist ile görüşmek istemiyordu. Onu tıpkı bilgisayarından bir dosyayı silip atar gibi hiçbir açıklamaya gerek duymadan hayatından silip atmıştı. Daha sonra da telefon numarasını değiştirmiş, Mikael'in gönderdiği maillere hiç cevap vermemişti. Derin bir iç çeken Mikael televizyonu kapattı, gidip pencerenin önünde dikilerek dışarıya bakmaya başladı. Nerede yanlış yaptığını düşünüyordu. İnat edip Lisbeth'in kapısını bu kadar sık çalmakla hata mı etmişti? Bir kadın onu görmek istemediğini sezdirdiğinde hiç ısrar etmez, o ilişkiye hemen son verirdi. Onun gözünde birinin kararına saygı göstermemekle o kişinin kendisine saygısızlık aynı şeydi. Lisbeth'la sevişmişlerdi. Lisbeth'in isteğiyle başlayan cinsel ilişkileri 6 ay sürmüştü. Lisbeth bu ilişkiyi başladığı gibi bitirmek istiyorduysa Mikael'in bir diyeceği yoktu. Bu onun sorunuydu. Eski erkek arkadaş rolünü üstlenmek, eğer çoktan bu pozisyona düşmediyse, Mikael için dert değildi. Onu şaşırtan Lisbeth'in ondan birdenbire uzaklaşmasıydı. Lisbeth'e aşık değildi. Çok farklı 2 insandılar. Ama ondan hoşlanıyordu. Ve bu problem, kızın yokluğu için acıtıyordu. Arkadaşlıklarının karşılıklı olduğunu düşünmüştü. Kısacası kendini aptal gibi hissediyordu. Pencerenin önünde uzun süre dikildi. En sonunda kesin bir karar verdi. Eğer Lisbeth Salander, metroda karşılaştıklarında olduğu gibi bir selamı bile esirgeyecek kadar Mikael'den uzaklaştıysa, arkadaşlıkları derin yara almış demekti ve bu yara iyileştirilemezdi. Bundan böyle onunla ilişkiye geçmeye çalışmayacaktı. Lisbeth Salander kol saatine baktı. 10:30'a geliyordu. Hiç hareket etmeden gölgede oturmasına rağmen ter içinde kalmıştı. Üç uzun satıra sığan matematik formülünü belleğine kaydettikten sonra Dimensions in Mathematics kitabını kapattı. Masada duran oda anahtarıyla sigara paketini alarak kalktı. Odası iki katlı otelin ikinci katındaydı. Elbiselerini çıkartıp duşa girdi. Tavanın hemen altında 20 santim uzunluğunda bir kertenkele kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Rizbıt da aynı şekilde karşılık verdi ama hayvanı ürkütecek bir şey yapmadı. Adanın her tarafında kertenkeleler vardı. Pencerelerden, kapı altlarından ya da banyodaki havalandırma deliklerinden odalara dalıyorlardı. Kendisini rahat bıraktıkları sürece Rizbıt'ın bir itirazı yoktu. Su soğuktu ama öyle buz gibi de değildi. Serinleyene kadar 5 dakika duşun altında kaldı. Duştan çıkıp odaya girdiğinde gardırop aynasının karşısına geçip çıplak bedenini inceledi. Hala 1.50 boyunda ve 40 kilo civarındaydı. Buna karşı yapabileceği bir şey yoktu. Kolları, bacakları ve minik elleri oyuncak bebeklerinkine benziyordu. Kalçaları ise neredeyse yoktu. Ama şimdi memeleri vardı. Eskiden memeleri sanki buluğ çağına yeni girmiş bir kız çocuğununki gibi minikti, düzdü. Yani gülünç durumdaydılar. Çıplak görünmekten kaçınmasının nedeni de buydu. Ama şimdi durum farklıydı. Bomba gibi değillerse de çöp gibi bedeninde komik duracağından fazla büyüttürmek istememişti. Orta boy, yuvarlak ve dolgunlardı. Temkinli ve makul ölçülerde büyütülmüşlerdi. Ama yine de hem görüntü hem de kendine duyduğu güven açısından önemli bir değişiklikti. Yeni göğüsleri forma girene kadar Cenova'nın dışında bir klinikte 5 hafta geçirmişti. Bu iş için Avrupa'nın en ünlü kliniğini ve doktorunu seçmişti. Doktoru Alessandra Perini'ye göre karizmatik, çetin ceviz bir kadındı. Rizbıt'ın göğüsleri aşırı derecede küçük kalmıştı. Dolayısıyla tıbbi nedenlerle de büyütülmeliydiler. Acılı bir nekaat dönemi geçirmişti Rizbıt. Ama göğüsleri şimdi doğal ve göze hoş görünüyordu. Ameliyat yaraları da neredeyse fark edilmiyordu. Kararından bir an bile pişmanlık duymamıştı. Sonuçtan memnundu. Ameliyatın üzerinden 6 ay geçse de aynanın karşısında göğüslerine bakarken hala keyifleniyor, morali yükseliyordu. Cenova'daki klinikte 9 dövmesinden birini de sildirmişti. Boynunun sol tarafındaki 2,5 santimetrelik arı dövmesini. Dövmelerini özellikle de sol kürek kemiğindeki ejderha dövmesini seviyordu ama yine de arı dövmesinden kurtulmak istemişti. Bu dövme görünür bir yerdeydi. Eşkaline ilişkin kolay bir ipucuydu. Lisbeth Salander kolay tarif edilebilsin istemiyordu. Arı dövmesi lazerle silinmişti. Parmağını boynuna dokundurduğunda ondan geriye kalan izi hissedebiliyordu. Ancak güneş yanığı boynunda bir parça daha açık duran izi fark edebilmek için dikkatle bakmak gerekti. İlk bakışta ayırt edilemezdi. Cenova seyahati ona 190 bin krona patlamıştı. Şimdiki ekonomik durumu göz önüne alındığında önemli bir miktar değildi. Aynanın önünde düş kurmayı bıraktı. Külotunu ve süt yenini giydi. Cenova'daki klinikten ayrıldıktan 2 gün sonra 25 yıllık hayatında ilk defa kadın iç çamaşırları satan bir butiğe girmiş, daha önce hiç ihtiyaç duymadığı giysiler almıştı. Şimdi 26'sına basarken sütyen kullanmaya başlamıştı. Bundan zevk de alıyordu. Ayağına bir kot pantolon, üzerine de göğsünde "Consider this a fair warning" yazan bir tişört giydi. Sandaletlerini giyip güneş şapkasını da başına geçirdikten sonra omzuna da siyah naylon bir çanta asarak odadan çıktı. Lobiden geçerken resepsiyonun önüne birikmiş küçük bir grup müşterinin endişeyle konuştuklarını duydu. Adımlarını yavaşlatıp kulaklarını dikti. Siyah elbiseli bir kadın sesini yükselterek Avrupa aksanıyla "Just how dangerous is she?" diye sordu. Lisbeth 10 gün önce Londra'dan gelirken aynı uçağı paylaştıkları bu kadını tanıdı. Lisbeth'ı her zaman sıcak bir gülümsemeyle selamlayan resepsiyon görevlisi Freddie McBain de endişeli gibiydi. Ama bunu saklamaya çalışarak bütün müşterilere gerekli talimatların verileceğini, bu talimatlara harfi harfine uyulması durumunda endişelenmemeleri gerektiğini söyledi. Bu açıklama bir soru yağmuruyla karşılaştı. Lisbeth kaşlarını çatarak bara yöneldi. Tezgahın arkasında duran Ella Carmichael'a resepsiyonun önündeki kadınları işaret ederek "Sorun ne?" diye sordu. "Matilda bizi ziyaret edecekmiş." Matilda, birkaç hafta önce Brezilya açıklarında kopan bir kasırga. Bu sabah Surinam'ın başkenti Paramaribo'dan geçmiş. Şimdi hangi yöne döneceği kesin değil. Büyük ihtimal kuzeye, Amerika'ya yönelecek. Ama eğer batı kıyılarından devam ederse Grenada ve Trinidad'dan geçer. Yani buralar biraz rüzgarlı olur. Kasırga mevsiminin geçtiğini sanıyordum. Aslında geçti. Genellikle Eylül-Ekim aylarında kopar. Ama artık mevsimler birbirine karıştı. Şu sera etkisi. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Peki şu Matilda ne zaman teşrif edecek? Çok geçmeden. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu? Nisbet, kasırgalar çocuk oyuncağı değiller. 1970'te kopan bir kasırga Grenada'da korkunç bir tahribata yol açmıştı. Ben o zamanlar 11 yaşımdaydım. Granville taraflarına düşen Grand Etak köyündeydik. O geceyi asla unutmayacağım. Ama o kadar endişelenme. Yalnızca cumartesi günü otelden pek uzaklaşma. Değerli eşyalarını bir çantaya koy, sığınağa koşun talimatını duyduğunda da yanına almayı unutma. Hepsi bu. İyi, bir şey içmek ister misin? Hayır. Lisbeth Salander hiçbir şey demeden bardan ayrıldı. Ella Carmichael yorgun bir gülümsemeyle izledi onu. Bu tuhaf kızın yabancı davranışlarına alışması birkaç haftasını almıştı. Lisbeth'in bu davranışı kibirden değildi. Yalnızca çok değişik biriydi. İçtiklerinin parasını sızlanmadan öder, sarhoş olmaz, kendi başına takılır ve kavga etmezdi. Grenada'da ulaşım genelde fantastik figürlerle dekore edilmiş otobüslerle sağlanıyordu. Bu otobüslerin ne belirli bir hareket saati ne de herhangi bir kuralı vardı. Ancak yalnızca gündüz çalışıyorlardı. Karanlık bastıktan sonra kendinize ait bir otomobiliniz yoksa bir yerden bir yere gitmek hemen hemen imkansızdı. St. George'a giden bu otobüslerden biri önünde durduğunda yalnızca birkaç dakika beklediği için şanslı sayılırdı. Otobüs şoförü bir rastaydı. Otobüsün teybinden No Woman No Cry şarkısı yükseliyordu. Sesi de epeyce açıktı. Kulaklarını tıkayan Lisbeth Salander, otobüs ücretini ödedikten sonra şişman, saçları ağarmış bir kadınla üniformalı iki öğrencinin arasına sıkışarak oturdu. St. George, The Carriage denilen U şeklindeki bir körfezdeydi. Limanın çevresinde yükselen dik tepelerin üzerinde sömürgecilik döneminden kalma binalar, evler ve bir de kale vardı. Port Rupert denilen bu kale, burun boyunca uzanan dik kayalığın tamamını kaplıyordu. St. George, labirent gibi girintili çıkıntılı dar sokaklarıyla çok sıkışık bir yerleşim yeriydi. Evlerin tamamı tepelerdeydi. Şehrin kuzey ucundaki kriket sahasıyla hipodromun dışında neredeyse düz bir alan yoktu. Lisbeth, limanın merkezinde otobüsten indi. Dik bir bayırın tepesindeki McIntyre's Electronics'e kadar yürüdü. Grenada'da satılan ürünlerin çok büyük bir bölümü Amerika ya da İngiltere menşeliydi ve her yerdekinden iki kat daha pahalıydı ama hiç değilse bu mağazada havalandırma sistemi vardı. Apple Powerbook'u için G4 Titanium 43 ekran, ısmarladığı yedek bataryalar nihayet gelmişti. Miami'deyken elektronik postalarını okumak için bir Palm PDA almıştı. Bu el bilgisayarını katlayıp naylon çantasında taşıdığından Powerbook'unu yanında sürüklemesi gerekmeyecekti. Ancak 43 ekranla karşılaştırıldığında çok sefil bir şeydi. Üstelik orijinal bataryasının kapasitesi kısa sürede düştüğünden yarım saate tekrar yüklenmesi gerekiyordu. Bu da havuzun yanındaki terasta çalışırken tam bir işkenceydi. Zira diğer birçok şey gibi elektrik de Grenada'da kolay ulaşılır nimetlerden değildi. Orada bulunduğu sürece elektrikler iki defa kesilmiş, uzun sürede gelmemişti. Lisbeth, Wasp Enterprises adına çıkartılmış kredi kartıyla ödeme yaptı. Bataryaları çantasına koyarak dışarı çıktı. Kavurucu bir öğle sıcağı vardı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 4. ayrımda.